Ayrım 4.
Evdekilerin bu kadını niçin sevmediklerini, neden şikayet ettiklerini bir türlü anlamamıştım. 18. İffet Bey, siz adeta neşeli bir gençsiniz. Çocuklara çetin bir hesap meselesi anlatıyordum. Onlar anlamıyorlar, üzülüyorlardı. Ben sakin ve neşeli halimi kaybetmeden inat ediyor, maneviyatlarını kırmamak için araya latifeler karıştırıyor, tuhaf misaller söylüyordum. Dizlerinin üstünde büyük bir resimli kitapla sessiz ve hareketsiz köşede oturan Vediye Hanım'ın gözlerini benden ayırmadığını hissediyordum. Ders bittiği zaman hemen hemen gayri ihtiyari bir sual dudaklarımdan dökülmüştü. "Niçin hayret ettiniz hanımefendi?" diye sordum. Vediye Hanım sözünün arkasını getiremiyor, hafifçe kızarıyordu. "Benim bazı munis, tatlı, nikbin saatlerim vardı. O saatlerde her şeyi hoş görürüm, her şeyden memnun olurum, nefes almaktan, yaşamaktan zevk duyarım. Kalbim şefkat, muhabbet, merhamet, müsamaha ile dolar. Gönlümden geçenleri söylemekten hiç çekinmem. Bu saatlerde benden bir fenalık çıkmasına imkan yoktur. Yine böyle bir zamanımdı. Hiç çekinmeden söylemeye başladım. Mamafi hakkınız da var hanımefendi. Oldukça gün görmüş bir kibar çocuğu için bugünkü vaziyet hiç neşe verecek gibi bir şey değil. Doğrusunu isterseniz ben eskiden de böyle pek saltanat delisi değildim. Sade bir çocuktum. Doğuştan demokratım. İşte bunu zannetmiyorum İffet Bey. Bilakis sizde bir amir hali var. Etrafınızdakilerle konuşurken dikkat ediyorum, rica ederken bile adeta emrediyorsunuz. Gülmeye başladım. Ben mi hanımefendi? Bilakis halini anlamış, kabul etmiş bir adamım. Bilmem dikkat ettiniz mi? Ben talebelerimden başkasıyla bir fikir münakaşası yapmak hakkını bile kendimde görmem. Yok İffet Bey, belki kendiniz farkında değilsiniz fakat siz çok mağrursunuz. Gülerek ısrar ettim. Bendeniz kendimi sadece makul bir adam zannediyorum hanımefendi. İkbal düşkünlüğü bana geçici bir neşesizlik bile vermedi. Ben ne vakit mağrur olmaya kendimde bir hak göreceğim bilir misiniz? Hayatta bir işe yararsam, kendi gayretimle kendime bir mevki yapabilirsem. Böyle düşünen bir adam halis demokrat değil midir? Niçin halkın içine karışmıyorsunuz? Ben mi? Sualimi belki yanlış sordum. Niçin herkes gibi değilsiniz? Niçin başkaları gibi, mesela Cemil Kerim Bey'in misafirleri gibi kendinizde her hakkı görmüyorsunuz? Niçin memleketinizde bir misafir, bir yabancı tavrı alıyorsunuz? Birdenbire cevap vermeyerek yüzüne baktım. Görünüşte sakin, basit bir kadından böyle sözler işitmek beni şaşırtmıştı. Mamafi kendimi çabuk toparladım. Onun başka bir sebebi var hanımefendi dedim. Bugünkülere göre ailemin lekeli olduğunu biliyorsunuz. Bu leke ister istemez bana da bulaştı. Sonra babamı cezasında yalnız bırakmadım. Bu benim vazifemdi. Herkes gibi olsam bana riyakar diyeceklermiş gibi geliyor. Halbuki bu yeni idareye karşı içimden zerre kadar bir kin, bir acılık yok. Babama karşı vazifemden bahsetmem, Vediye Hanım'a kendi babasını, kendi matemini hatırlatmıştı. Yavaş yavaş mahzunlaştığını, biraz evvel konuştuğumuz şeylerle artık alakadar olmadığını hissettim. Sözün mecrası değişti. Vediye Hanım bana uzun uzun babasından bahsetti. Acısının bütün inceliklerini anladığımdan eminmiş gibi bana bunları söylemekten zevk ve teselli duyduğunu hissediyordum. Eminim ki bunları dünyada herkesten ziyade kendine yakın olması lazım gelen kocasına bile söylememişti. 19. Cemil Kerim Bey'in akrabasından bir Rıfkı Bey vardı ki hiç sevmezdim. Bu genç bir zaman evvel bir ilk mektepte malumat-ı medeniye muallimiymiş. Nüfuzlu akrabasından yardım ve kendi mizaçgirliği sayesinde bir iki senede parlamış büyük bir hariciye memuru olmuş. Büyüklere karşı daima zelil, mütebassız olan bu Rıfkı Bey düşkünlere karşı son derece merhametsiz ve zalimdi. Onun misafir bulunduğu bir akşam yine beni alıkoymak istediler. Bir iş bahane ederek kaçmaya çalıştım. Fakat Handan'la Kemal'in elinden kurtulmak mümkün olmadı. Çaresiz kaldım. Rıfkı Bey adeti üzere müstebitlerden terbiyesiz bir lisanla uzun uzun bahsetti. Yemekten sonra da Kemal'i imtihan etmeye kalktı. Fransızcası ile hesabını zayıf buluyordu. Bana garip bir tavırla, "Pratik gayet mühimdir. Daima Fransızca konuşmalısınız," dedi. Sarardığımı hissederek başımı eğdim. Rıfkı Bey Fransızcadan hesaba geçmişti. Sokakta arabacı, lokantada garson çağırır gibi acayip bir parmak işaretiyle beni yanına çağırdı. Bir gazete kenarına kurşun kalemiyle işaretler çiziyor, ikide bir de anladınız mı diye soruyordu. Cemil Kerim Bey dinlemediği halde Rıfkı Bey'i tasdik etti bana. Öyle yaparsınız beyim, hesap mühim şeydir, ihmale gelmez dedi. Bir yarım saat kadar daha oturduk. Neşesizliğimi belli etmemek için mütemadiyen kendimi zorluyordum. Asma saat onu çalarken Rıfkı Bey yerinden kalktı. Araba tembih etmiştim, geldi mi acaba dedi. Cemal Kerim Bey cevap vermedi. Gelse haber verirlerdi. Mamafi anlayalım. Bana döndü. Kuzum beyim anlayıverir misiniz diye emretti. Hafif bir şaşkınlıkla yerimden kalktım. Kapıdan çıkarken bir sigara iskemlesine çarptım. Rıfkı Bey'den sonra öteki misafirler de birer birer dağılmışlardı. Odama gitmek için bahçeden geçiyordum. Vedia Hanım'ın deniz tarafındaki badem ağaçlarının arasında kendi kendine dolaştığını gördüm. Görmemezliğe gelmek istedim. Beni yanına çağırdı. İffet Bey, yarın İstanbul'a inecek misiniz? Bir emriniz mi var hanımefendi? Bu suali gayri ihtiyari, sizin de mi bir emriniz var demek ister gibi sormuştum. Vedia Hanım başını önüne eğerek sükût etti. Çok müteessir olduğunu anlıyordum. Mutlaka bir şey söylemek lazım olduğu için, hava serince dedim, bahçede durmasanız. Başımda bir ağırlık var da, belki biraz açılırım dedim. Demek yarın ineceksiniz. Tekrar ne gün dönüyorsunuz? Hafif bir tereddütle cevap verdim. Galiba Perşembe günü. Söylediğiniz kitabı o gün mü getireceksiniz? Evet, şayet işim çok olur da gelemezsem gönderirim. Biliyorsunuz ya, hukukun imtihanları yaklaştı, dersleri çok güç. Vedia Hanım gizleyemediği bir asabiyetle, tahminim doğru dedi, bir daha sizi göremeyeceğiz. Hayret etmiş gibi görünerek gülmeye başladım. Niçin, ne oldu diye sordum. O gülmüyordu. Bu akşamki münasebetsiz vaka için dedi. Ben aynı alaycı, yalancı ifadeyle, hangi vaka diye sordum. Birbirimizi aldatmayalım rica ederim. Niçin cevap vermediniz? Niye ona haddini bildirmediniz? Ben mi hanımefendi? Ben kim oluyorum? Aylıkla tutulmuş bir adam. Efendisinin misafirine nasıl fena muamele eder? Nasıl isterse öyle çalıştırırlar, hakları değil mi? Evvelce de söyledim ya, siz mütevazı, munis görünüşünüze rağmen çok mağrursunuz. Vedia Hanım, o vakte kadar tanıdığım, sade durgun çekingen kadın değildi. Nahif vücudu sımsıkı sarıldığı mantonun içinde titriyor, gözleri ihtirasla yanıyordu. İkimiz de susmuştuk. Bu vaziyette birbirimize söyleyecek hiçbir sözümüz yoktu. Müsaade ederseniz ben gideyim hanımefendi dedim. Yarın tekrar görüşecek miyiz? Çok erken gitmeye mecburum. Çocuklar sizi ne kadar seviyorlardı. Ben de onlara alışmıştım. Kim bilir ne üzülecekler. Ben de öyle. Onları kendi kardeşlerim, çocuklarım gibi hatırlayacağım. Tabii sizi de unutmam. Bana bu kadar ehemmiyet verdiğiniz için daima minnettar kalacağım. İffet Bey, İzzet'in nefsinizin ne kadar kırıldığını anlıyorum. Böyle olduğu halde mutlaka kalmanızı istiyorum. Anladınız mı niçin? Yarı kapalı, uzun kirpiklerinin ucunda iki iri yaş damlasının parladığını görüyordum. Göğsümde nefes kalmamış gibi zayıf sönük bir sesle, "Peki kalırım," dedim. Siz böyle söyledikten sonra zilletin, hakaretin ne ehemmiyeti olur? 20. Bu benim ilk aşkımdı. Başımdan bir iki gençlik macerası geçmemiş değildi. Fakat bunlar süreksiz hevesler, gelip geçici eğlenceler kabilinden şeylerdi. Hiçbiri kalbimi yorup yıpratmamıştı. Vedia'yı masum kalbimden umulmaz bir şekilde sevmeye başlamıştım. Bir rüya içinde gibi uyuşuk ve ihtiyatsız yaşıyordum. Gözümde hiçbir şeyin ehemmiyeti kalmamıştı. Dünya bu masal aşkının etrafında beyhude bir çerçeveden ibaretti. Günler bu sevda içinde doğup batıyor, mevsimler onun için değişiyordu. Geceleri deniz kenarında buluşuyorduk. El ayak çekildikten sonra odanın alçak penceresinden rıhtıma atlıyor, biraz ilerideki kayıkhane harabesinde Vedia'yı beklemeye gidiyordum. O, 15 yaşındaki kız çocukları gibi ihtiyatsız olmuştu. Bir gün burada görülmemiz ihtimalini hiç aklına getirmiyor gibiydi. Mamafi bir gece bahçede kesik kesik uluyan köpek bizi hayli telaşa düşürdü. Vidya'nın avucumda sıktığım ellerinin buz gibi kesildiğini hissettim. Köpek sustuktan sonra epeyce zaman etrafı dinledik. Vidya o gece ilk defa endişelerinden bahsetti. Nihat'la ayrı odada yatıyoruz. Çocuğun gece uyanmak adeti yoktu. Fakat bilinmez ki ya gecenin birinde benim yalıda olmadığımı anlarlarsa. İlk günlerden beri bende bu korku vardı. Mamafi onu teskin etmek istedim. Hava almak için bahçeye çıkmış sanırlar dedim. Peki ya ararlarsa, ya buraya gelirlerse? Ayaklarımızın altında akıp giden karanlık suları gösterdim. Ben kendimi sessizce akıntıya bırakırım. Seni yalnız bulurlar, şüphe etmezler. Vedia bunu bir latife zannetti. Halbuki ben doğru söylüyordum. Ona Damlacık'taki su değirmeninin masalını anlattım. Bir köy delikanlısının sevdiğini ele vermemek için yaptığı fedakarlığı kendimin de yapabileceğini söyledim. Deniz kenarında daha ilk görüştüğümüz gece bu değirmen masalını hatırlamıştım. Halimiz bu masala ne kadar benziyordu. Günler geçtikçe bu düşünce bir sabit fikir inadıyla beynimde musallat oluyordu. Ümitsiz aşkımız için bundan iyi bir netice tahayyül edemiyordum. Zaten fedakarlık ihtiyacı çocukluktan beri benim kanımdaydı. Beni bu kadar derinden derine saran bu aşk gönlüme sığmıyor, gün geçtikçe çılgın bir fedakarlık ihtiyacı şekline bürünüyordu. 21. 4 aydan beri birbirimizi sevdik. Vedia benim neremden hoşlanmıştı, bunu sonradan yavaş yavaş anladım. Bu sakin, sessiz, hasta tavırlı kadın göründüğü gibi değildi. Mağrur ve hassas bir ruhu vardı. Cemil Kerim Bey ondan bir şey anlamamıştı. O da kocasını sevmiyordu. Fazla olarak hürmeti de yoktu. Onu biraz boş gururla, amiyane kurnazlıklardan mürekkep, kaba, sahte bir kukla gibi görüyordu. Senelerden beri adeta ayrı yaşıyorlardı. Vedia, Cemil Kerim Bey için bana bilmediğim şeyleri öğretiyor, onun metreslerinden, sefaatlerinden hiç alaka ve teessür göstermeden bahsediyordu. Bir gün hatta güzel bile olmayan, meziyetsiz, manasız bir genç için bu kadar tehlikeyi göze aldığını, benim ne mi sevdiğini sormuştum. Ellerimi eline alıp okşayarak cevap verdi. Hakiki asaletin bir insana verdiği güzelliği sen tasavvur edemezsin İffet. Senin bu ellerin bile başka bir mahlukun elleri gibi, dedi. Ağustos sonlarına doğru hafif bir zatürreye geçirmiş, 15 gün kadar odamda mahpus kalmıştım. Nekatimin ilk günlerindeydi. Bir öğle vakti, güneşe karşı perdelerimi indirmiş, storların sarı, ruhsuz gölgesi içinde can sıkıntısından bunalıyordum. Ev sahibi madam kapıyı açtı. Karamürsel'den halanızın kızı gelmiş, sizi görmek istiyor, dedi. Merakla yerimden kalktım, buyursun diye kapıya doğru yürüdüm. Makbule'nin İstanbul'da bulunması, beni araması pek tuhaftı. Merdivenlerden hafif bir ayak sesi geliyordu. Sofaya çıktım. Karşımda Vedia'yı buldum. Arkasında dışarılıklara mahsus, bol, siyah bir çarşaf vardı. Sokakta kalın bir peçeyle yüzünü sımsıkı kapamıştı. Madam bizi odada yalnız bırakıp gitti. Ona söyleyecek söz bulamıyor, uzun uzun ellerini öpüyordum. Vedia beni hem merak etmiş, hem göreceği gelmiş. Her tehlikeyi göze alarak evime gelmeyi aklına koymuş. 2 saate yakın bir zaman beraber kaldık. Vaktin geçtiğini görmüyor, beni bırakıp gitmeye razı olmuyordu. Sıcak ve heyecan içinde evimi buluncaya kadar çok yorulup üzülmüştü. Yorgunluktan gözleri mahmurlaşmış, solgun yüzünde güneşten kırmızı lekeler peyda olmuştu. Ağır tabiatından umulmayacak çocuklarla bana nasıl kaçıp geldiğini anlatıyordu. Şişli'de oturan bir arkadaşının evine misafir gitmiş. Güya kaza ile çarşafına baştan aşağı kahve dökmüş. İstanbul çarşısında ihmal edilmeyecek bir işi olduğu için ona bu arkasındakini vermişler. O kadar düşünüyorum, ömrümde bu derece mesut olduğum günü hatırlamıyorum. 22. Kış gelmişti. Artık geceleri deniz kenarında buluşamıyorduk. Bazı günler ben çocuklarla meşgul olurken Vedia yine odamıza geliyor, köşedeki koltukta eskisi gibi sakin, sessiz oturuyordu. Handan bir şey hissetmesin diye birbirimize bakmaya cesaret edemiyorduk. Cemil Kerim Bey iş bahanesiyle haftada bir iki gece İstanbul'da kalmayı adet etmişti. Bu eğlencelerin birinde Vedia'ya bahçeye gelmesi için yalvardım. Razı oldu. Gece yarısından sonra bademlerin yanına geldi. Fakat aksi gibi yağmur yağıyordu. Havada ziyadece soğuktu. Hasta olmasından korkuyordum. Tekrar odasına dönmesini istedim. Fakat o benden ayrılmamak için inat ediyor, yağmurdan ıslanan başını omuzuma dayıyor, nahif göğsünü rüzgara veriyordu. Ziyanı yok. Biraz hastalansam da ne ehemmiyeti var? Onu çocuk gibi okşaya okşaya aralık duran bahçe kapısına götürdüm. Ayrılalım artık. Rahatsız olma dedim. Ellerimi tuttu. Sen de gel İffet. Bu saatte herkes uyuyor, kimse farkında olmaz dedi. Karanlık taşlıktan geçtik. 3-4 basamaklı bir merdivenden sonra deniz tarafındaki küçük odaya girdik. Bu odada camlı bir kapı ile Cemil Kerim Bey'in çalıştığı, teklifsiz misafirlerini kabul ettiği başka bir odaya geçilirdi. Vedia, lambayı yakayım mı dedi. Birdenbire şaşırdım. Fakat hafifçe gülünmesinden anladım ki şaka ediyor. Benim heyecanımla eğleniyor. Pencerenin yanında duran kanepeye yan yana oturduk. Başını yorgun bir çocuk gibi kolumun üstüne bıraktı. Kollarını boynuma doladı, ıslak saçlarını hafif buselerle öpüyor, yavaş yavaş karanlığa alışan gözlerimi yüzünden ayıramıyordum. Birbirimize bir şey söylemeden dakikalarca bu vaziyette kaldık. Yukarı sofadaki saat, gecenin tenhalığı içinde büyüyen sesiyle ikiyi çalıyordu. ''Müsaade edersen gideyim Vedia'' dedim. Bu sözlerle beraber silkinip gitmemden korkuyor gibi ellerimi tuttu. ''Korkuyor musun?'' dedi. ''Kendim için ehemmiyeti yok, fakat senin için korkuyorum. Bu saatte herkes uyuyor. Gece hali bilinmez ki. Benim yüzümden sana bir fenalık gelirse ne yaparım?'' Vedia eliyle ağzımı kapadı. ''Sus'' dedi. ''Biliyorum, hepsini düşündüm. Duyulursak, bir rezalet olursa ben muhakkak ölürüm İffet. O halde neden cesaret ediyorsun? Seni ne kadar sevdiğimi bundan anla. Mamafi bu deliliği bir defa yaptık. Gelecek yaza kadar seni yalnız gündüzleri çocukların yanında görürüm, olmaz mı? Nasıl istersen, senin selametin benim aşkımdan elbette pek çok ehemmiyetlidir. Bu bir geceye mahsus deliliği hemen her hafta tekrar etmeye başladık. Cemil Kerim Bey'in İstanbul'da bulunduğu geceler ben yalıda kalıyordum. Vakit gece yarısını geçtikten sonra Vedia bu küçük odaya iniyor, karanlıkta beni bekliyordu. Yalıda bir ihtiyar bahçıvanla iki kadın hizmetçi vardı. Bahçıvan köşkün öte tarafında mutfağa bitişik küçük odada yatıyordu. Hizmetçilerin odası tavan arasındaydı. Ben yalnız handandan korkuyordum. 23. Bir gece yine bu küçük odada Vedia ile beraberdim. Havada bir yağmur ağırlığı vardı. Etraf bulanık bir sis içindeydi. Vedia'da tuhaf bir durgunluk hissediyordum. Nefesi daralıyor gibi, ikide bir de kuvvetle göğüs geçiriyor, asabi parmaklarıyla bileklerimi sıkıyordu. Gecenin ağırlığı bana da sirayet etmiş gibiydi. Sükût uzadıkça söylemeye mecbur kaldığım bir iki kelime adeta beni yoruyordu. Civar bahçelerden kesik köpek ulumaları geliyordu. Kollarımın içinde uyuşmuş gibi duran Vedia birdenbire silkindi. ''İşitiyor musun?'' dedi. ''Bahçede bir ayak sesi var. Korkma, bir şey yok. Sana öyle geldi.'' dedim. Fakat heyecanla yerimden kalkmıştım. Yüreğim şiddetle çarpıyordu. Karanlığı dinleyerek yavaş yavaş açık bir pencereye yürüdük. Vedia yanılmamıştı. Sokak kapısı ile köşk arasındaki yoldan hafif ayak sesleri geliyordu. Vedia boğuk bir sesle ''İçeri geçelim.'' dedi. Yavaşça camekanlı kapıyı araladık. Cemil Kerim Bey'in iş odasından geçtik. Sokak tarafını gören köşe penceresi Allah'tan açık kalmıştı. Pancurların arasından dışarı baktım. Yukarı odalardan birinde yanan bir gece kandilinden bahçeye hafif bir ziya düşüyordu. Bu bir yıldız ışığı kadar hafif aydınlıktan üç gölge seçtik. Birisi yalının ihtiyar bahçıvanıydı. Ötekiler de o kıyafette adamlardı. Bahçıvan karanlıkta göremediğimiz birine yavaşça "Mutfak kapısından ayrılma" diye seslendi. Sonra bulunduğumuz pencerenin altına doğru yürüdüler. Artık ne konuştuklarını işitebiliyorduk. İhtiyar bahçıvan eliyle badem ağaçları tarafını gösterdi. "Oradan atladı," diyordu. "Ben bir kişi gördüm ama belki arkadaşı da vardı. Bahçe kapısı tarafından kayboldu." Gölgelerden birini daha tanımıştık. Komşu yalıda oturan bir mütekaid paşanın aşçısıydı. Anlaşılan köşke bir adam girdiğini gören bahçıvan onlara haber vermişti. Bulundukları yerden bahçe kapısını gözetleyerek konuşuyorlardı. "İçeriye haber vermediniz mi?" "Yok yok, polis bekleyelim. Neredeyse gelir. Mutfak kapısında Zeynel var. Sen de öteki köşeye geç, duvar tarafından atlayıp kaçmasın." Vedia'nın boynumda kilitli kolları soğuyor, vücudu ağırlaşıyordu. Bayılmak üzere olduğunu hissettim. Naif vücudunu kucağıma alarak öteki odaya götürdüm. Kanepenin kenarına uzattım. Bana bilakis anlaşılmaz bir gayret ve asabiyet gelmişti. Tehlikenin önünde bütün ruhumla, bütün sinirlerimle yaşadığımı hissediyor, kendimi her mücadeleye hazır görüyordum. Kaçıp kurtulmama imkan yoktu. Biraz sonra nasıl olsa beni yakalayacaklardı. Kendimi düşünmüyordum. Onu mutlaka kurtarmak lazımdı. Değirmenin masalı nihayet benim başıma da gelmişti. Oradaki gibi bir bataklık olsa, bütün ruhum, bütün heyecanlarımla yaşadığımı duyduğum bu gecede mutlaka kendimi atardım. Vedia kanepede asabi hıçkırıklar içinde tıkanıyordu. "Vedia, haydi yukarı çık, beni yalnız bırak, odana kapan, şimdi gelecekler," diye yalvarmaya başladım. O işitmiyor, cevap vermiyor, muttasıl kuru hıçkırıklarla sarsılmakta devam ediyordu. Bileklerini ovdum, ince vücudunu kollarımın içinde sıkarak onu canlandırmaya çalıştım. Karanlıkta hemen hemen zorla merdiven başına kadar götürdüm. Hala "git beni yalnız bırak" diye yalvarıyordum. Biraz kendine gelmişti. Merdivenin basamağına oturdu. "Sen ne olacaksın İffet?" dedi. "Ben kaçmaya çalışacağım. Olmazsa teslim olacağım."